Atilla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
Akşam Postası'na hoş geldiniz efendim. 16 Mart akşamında bakalım neler anlatacak bu arkadaşınız. Şöyle, Emek ve Özgürlük İttifakı var biliyorsunuz. İçinde HDP var, TİP var, EMEP var. Onların işte adaylarımızı nasıl tayin edeceğiz, nasıl gireceğiz seçime diye bir aralarında sorun yaşandığından söz ediliyordu. O mesele az önce netleşti. Bir açıklama bekliyoruz. Yani hangi illerden kimin logosu altında girilecek, o konuda anlaşma sağlanmış. Herhalde İşçi Partisi'nin de bazı yerlerde kendi listesiyle ve kendi amblemiyle seçime gireceğini tahmin ediyorum. Bilmiyorum, ya da uzlaştılar, tek bir şemsiye altında gidecekler. Onlara dair gelişmeleri anlayacağız. Biraz sonra söyleyeceğim. Bugün kamu görevlilerinin istifası için saat 17'de tam biz buraya oturduğumuzda süre sona ermişti. 81 vilayet var. Çok başarılı valiler, sağlık müdürleri, işte AFAD müdürleri falan var. Bu arkadaşlar istifa etmiş olabilirler. Onların isimlerinin hepsini bilmiyoruz ama Hatay valisi, en acı sonucun olduğu vilayeti yöneten, kamu otoritesini temsil eden beyefendi seçimlerde Sivas'taki memleketinden aday olacak diye, listelere girecek diye başvuruda bulunmuştu. Şimdi İl Sağlık Müdürü var orada. Yani bunu gerçekten nasıl izah ederiz bilmiyorum. Mustafa Hambolat İl Sağlık Müdürü'ymüş. Hani hastaneleri içine batıyor, suyun içine giriyor, çatlıyor, patlıyor. İçinde acilde çocukların olduğu yerde, sonra birileri giriyor, bakıyor, ölüm hallerini görüyor, jeneratör çalışmamış vesaire. Neyse, o da kendini yani bu işlemlerden ayrı tutuyor ve o siyaset özlemi, coşkusu muazzam arkadaşın. O da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ön bir işaret almıştır, göz kırpılmıştır. Şimdi tamam da birileri de daha akıllı yorumlar yapıyor. Bakıyorsun Özgür Özel dedi ki ya bunlar dedi devamlı böyle aday oluyorlar falan. Bak dedi, Süleyman Soylu ile Hulusi Akar'ı da yapacaklar. Onlar milletvekili değil biliyorsunuz. Çünkü milletvekilini bu sisteme göre bakan yaparsanız meclisteki bir sandalyeniz eksiliyor. Dışarıdan gelmişti Akar ve Soylu. Bunlarla birlikte değerlendiriyor, diyor ki tabii soruşturma komisyonları filan açacağız ya diyor. Biz geliyoruz ya diyor, iktidar değişecek. Bu arkadaşların da dokunulmazlıklara ihtiyacı var. Ya düşünsenize, seçimi kazanacaklarına inansalar bakanları neden milletvekili yapsınlar? Sonra istifa ediyorsun. Çünkü istifa ediyorsun milletvekilliğinden. Bir vekil çok önemli olacak belki. Bizim hiçbir bakan adayımız milletvekili olmayacak mesela diyor. Bakanlar ayrı duracak, milletvekilleri ayrı liste demiş. Neyse, seçim geldi, o yüzden durum bu. Saat 17'ye kadar istifa edecekler. Bunlar da kamu görevlisidirler, milletvekili değiller, gelip meclise şey yapıyorlar, bunları da takip edin dedi. Arkasından da bu Hatay valisi için, Rahmi Doğan için, o da dedi yani dokunulmazlık vermek istiyorsunuz. Bizim bildiğimiz, ortaya çıkmak için an kollayan gerçeklerin ortaya çıktığında, iktidar değiştiğinde bu valinin dokunulmazlık altında olmasında fayda görüyorsunuz değil mi diyor. Böyle yani işte kaçar göçer biliyorsun, bu yani vatandaş her an her yerde hürriyetinden mahzun olabilir ama kamu görevlisi ne yaparsa yapsın, ölümler, işkenceler, öldürmeler vesaire, orada mümkün olduğunca onları teslim etmemek, bir korumak için her türlü alevere, dalevere yürür. Yani yasal kılıfları vardır bunun, ona göre gider. Sistem böyle kurulmuş yani. Şimdi Muharrem İnce kısmını da söyleyeyim. O da hani Fatih Altaylı'ya söylediği çok önemli bence. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Ben kadir kıymet bilen adamım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim diyor. Bu lafı da bir kenara not ettiniz. İşte 59 gün var arkadaşlar. yani yavaş yavaş potaya giriyorsunuz. Ne olacağını göreceksiniz. Ben tabii seçimle ilgili yine bir küçük bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra bu sel felaketine yeniden odaklanmak lazım. Okan Müderrisoğlu bugün şey yazıyor. Diyor ki yani işte başörtüsü ve aile meselesi artık ortadan kalktı yani. O çünkü ihtiyaç sadece hakları genişletmek, demokrasi, özgürlükler, hürriyetlerin sonsuz bir şekilde vatandaşla iyi gelecek şekilde artırılması değil ki. Yani bir rafların içinde bir şeyler var, tamam mı? Bir gün bunu kullanırız, bak bu olmadı mı bunu alalım, tamam mı? Mesela şey diyelim, işte adalet reformu diyelim, bunu koyalım. Bir gün başörtüsü deriz, bir gün LGBT deriz. Ama bunları planlarlarken birden deprem çıktı. Şimdi yani depremde yakınını kaybetmiş insanın yaşamla ilgili bir yeni sorgusu ortaya çıktı. Ya ben de mi öleceğim ya? Benim de evladımın mesajı bana gelmeyecek ve 7. gün evladımı mı çıkaracağım? Ne diyorsunuz siz ya? Nerede büyük tehdit, tehlike, LGBT falan filan? Nerede? Hiçbir şey görmüyorum ama burada da enkaz altında ölenleri canlı canlı bağıranları alamayan bir sistemin korku dağlarını yeni başka mekanlarda oluşturmasını anlamsız buluyorum diyeceklerdir. O yüzden böyle oluyor. Neyse, şey diyor ki Okan, Ramazan'la iç içe geçen seçim kampanyası deprem bölgesinde sahurdan iftara uzanılacak çalışmaların etkisiyle bayram sonrasından Mayıs başına uzanan 20 gündeki siyasal performans, söylem ve ikna kabiliyetinin nihai belirleyici olacağı üzerinde mutabakata varılmış iktidarda. Görüyorsun cümleyi. Hani mahkemelerde yazılar ya, uzun ama içinde çok bilgi var değil mi? Bak Ramazan'da diyor sahura kadar. Orada ne kullanacağız? Din. Tamam mı? Orada aile diyorduk. Burada şu başörtüsü diyoruz. Burada da din meselesinin o iklimin bizim lehimize olduğunu düşünüyoruz diyor AK Parti. Ve ne diyor? 20 günde söylem, ikna kabiliyeti. Yani din eksenli bir hadise. Ramazan da işte bakın 23 Mart. Bugün ne? 16. Yani çok az kalmış değil mi? 16 haftaya bugün işte. Evet, haftaya bugün oruçlu olacak inananlar. Demek ki planlama böyle. Ama planlama tabii bu yönüyle diğer partileri de içine alan bir şey değil mi bu yani? Bir tek Adalet ve Kalkınma Partisi mi sahuru var, iftarı var, erzakı var, gidecek, konuşacak. Herkes yapacak onu. Yani buradan zaten giderek hani daha önce de sözünü etmiştik ya. Hani biz bunu böyle iman ediyoruz. Sende iman varsa bilmiyorum denmişti ya. Yani yine oralarda o sinir uçlarıyla oynamak mümkün. Yani işte seni ne zaman gördük ki sahurda, ne zaman gördük ki cumada, nereden iftar sen? Hani deprem bölgesine gidiyorsun, ne diyor? Deprem turisti diyor. Ha? Deprem bölgesine gidenlere turist dediler. Şimdi oraya gidenlere de hani o yani sahura gidene de sahur turisti derler falan. Yani bilmiyorum ama bunların kıymeti yok ya. Bunlar başka bir şeyi konuşuyoruz. Bizim derdimiz ne? Niye bu kadar patinaj yapıyoruz? Niye olduğumuz yerdeyiz? Neyi konuşuyoruz? Neyi özlüyoruz? Ne olsa iyi olur. Ha? Evinde bile bir plan yaparken bir şey yapıyorsun. Diyorsun ki böyle olursa daha iyi olur. Buradan bunu yaparım. Burada böyle günübirlik dakikalık işler. Al işte ya. Sel faciasına geçeyim. Bu seçimle ilgili ve HDP meselesiyle ilgili konuğumuz da var. Orada konuşuruz zaten. Bir dakika. Ben bu şeyi çok çok önemsedim. Onu söyleyeceğim size. Mustafa Şen demiş ya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranlarına bakıyoruz, %41 demiş. Mesela bunu çok kıymetli ve yüksek bir şey olarak görüyor ya, öyle söylüyor. %41. Yani hala 21. yılda bunu böyle yapıyoruz diyor. 3 araştırma bitti. Böyle. İttifakın oyu da %51 diyor. Yani bakın nasıl sınırda. Hatırlatayım şeyi isterseniz. Bakın eski oylarında hiç 40 yani kuruluşunda bir 34'ü var. Ondan sonra 41'e hiç düşmedi ki. Yani düştüğü yeri görüyor musunuz? Partinin yetkili ismi başarı olarak söylediği rakam bile yani işte bakın 2007'de 46.6, 2011'de 49.8, 2015'te 41. Ama 7 Haziran'da, sonra 49.5, sonra 42.6 2018'de de. Şimdi böyle bir şey var. Bakalım bunu doğrulayan siz olacaksınız. Ne yapacaksanız yapacaksınız. Ama selde de kullanılan akıl dışı imar planları nasıl insanların ölümüne yol açtı? Hani şehir planlarken estetikten uzak, işte böyle büyük gösterişli, devasa, onu oradan gidiyor, buradan gidiyor, yollar alttan üstten bak falan filan, işte Japonya'da var, hani Frankfurt'ta var falan deyip böyle bir şeyler oluyor. Ama insanları öldürüyoruz ya. Çünkü soruları da azaldık ya. Soru sormakta azaldık ya. Sorularımız azaldı. 16 ölü sadece doğal nedenlere bağlanabilir mi? Hani kavşağı yapıyorsun, uyarıyorlar. Hayır diyorsun, bir daha yapacağım diyorsun. 100 milyon veriyorsun bir şeyler. Şimdi bak Abide kavşağı. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. 16 ölü var ya. Tamam mı? Şimdi ama oradan bir açıklama geldi arkadaşlar. Bakın bu ülkeyle ilgili ne olur buralara odaklanın. Size kim ne açıklaması yapıyor? Açıklama ikna edici mi? Merak ettiğiniz ne? Yani tebliğ edilen şeylerle yetinmeyin ya. Burun kıvırıp boş ver demeyin. Bak ne diyor? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi değil mi? Yakın geçmişte yaşanan en büyük sel felaketiyle karşı karşıyayız. Metrekareye 170 kilo yağışla 65 yılda görülmemiş bir afet yaşadık. Şimdi bakın hep böyle. Tamam mı? Baş edemediğin, önlem alıp en az riskle, en az hasarla atlatamadığın her şeyde ortaya çıkan doğal geliyorum diyen o doğal felaketi sen asrın, kainatın Big Ben'den beri en büyük patlama, en büyük yağış falan diye diye kendi acziyetini örtemezsin ki. Bak Kubilay Kaptan bu işin uzmanı, hekim, şey düzeltiyorum ya, doktorasını yapmış, Boğaziçi'nde eğitim görmüş. 65 yıldır diyor görünmeyen bir afet geçirmedik demek, geçirmedik ama 100 yıldır görünmeyen bir anlayışla yönetiliyoruz. Şimdi bak Kastamonu, Bozkurt, Sinop, Bartın'da oluyor. Tarihimizin en ağır sel felaketi deniliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi 2018'de bu 500 yılda bir görülecek bir afet diyor. 500 yıl diye bir kayıt var mı? 500 yıl önce ne vardı? 1500'de ne oldu yani? Kim yapıyordu? Yavuz Sultan Selim mi gidip ölçüyordu? Ölçme şeyi mi vardı? Kayıt mı vardı? Yani şimdi bildiğimiz modern anlamda al burada şey dava dosyası işte bende Bozkurt'ta değil mi? Yine bu 2021'de miydi? Sel felaketi oldu ya orada 65 kişiyi kaybettik. Bozkurt Belediye Başkanlığı'na dava açıldı. Valilik, antetlik bende davaya verilen cevap var arkadaşlar. Bunlar bak küçük ayrıntı gibi ama yönetim anlayışını anlıyorsun değil mi? Enflasyondan sorumlu değil. Çökecek imarsız barışla derme çatma binalarda yaşamayı makul sayan, vatandaşını orada tutmakta bir sıkıntı görmeyen bütün yönetim bürokrasi anlayışı hepsi bende bir şey yok, bende bir kusur yok, bende bir kusur yok deyip deyip duruyor ve ne arıyorlar? Sizi korkutmak için ne kadar büyük bir felaketin içindeyiz diyor. Al bak yazdığı şeye bak ya. Diyor ki burada diyor ki bak o 500 yıl lafı var ya. Onu okuyacağım size bir dakika. Ne diyor? Bak meydana gelen sel ve su baskının doğal afet niteliği olması yönünden cevap veriyorlar mahkemeye. Tazminat istiyor ölenlerin yakınları. Diyor ki 10-11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı Havzası'nda ve çevresinde mevcut veriler doğrultusunda tak uydur 500 yılda gerçekleşmesi beklenen yağışın dahi çok çok üzerinde bir yağış meydana geldiği bilimsel olarak ortadadır. Ne asterix var ne aşağıda dipnot var, bilimsel olarak ortadadır 500 yıl diyor. Oradan asrın diyor. İşte Şili'de aynı o büyüklükte bir şeyde 500 kişi ölmüş. Sen de 50 bin resmi rakam. Yani bunlarla yetinmeyin, tamam mı? Bunlarla, bunun eksik kalan kısmını da ne bayrak örter ne ezan örter diye konuşuyor insanlar. Gerek yok. Çünkü burada gerçekle yüz yüze gelmek lazım. Yani LGBT, votu putu, orası, beka, bir şeyleri hep böyle üzerine örterek bu yönetişim sistemiyle ilgili bir sorunumuz var bizim ya. Biz bilgi, düzgün, akıllı, önlem alan, soran, soruşturan, halkı içine katan bir anlayışla yürümek istiyoruz ama mümkün olmuyor. Şimdi buradan biraz hem siyaset hem de ekonomi olsun istedim. Şimdi Mustafa abiyle konuşmamız lazım. Mustafa Sönmez, arayabildik mi? Evet, bir küçücük tanıtım verelim. Ben de notlarıma bakayım.
Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
Evet, şimdi ekonomiyle ilgili pek çok bilgi, notlar var. Arka arkaya gelen, onları da ben bir kenarda topladım. Hem tarımsal ürünlerdeki bu fiyat artışının, soğanı dün konuştuk ya, 25 liraya 26 lira soğan. Çünkü bak orada da plan, program, öngörü, yani insanları, üreticileri belli bir noktada önceden bir planlı üretim yapmaya da sevk etmiyorsun. Ya 70 kuruş 50 kuruşa oluyor soğanını, bırakıyor orada çürütüyor, ya da 26 lira oluyor. Yani ikisinin arası olmuyor. Kızıyorlar, üretmiyorlar. Bağlanacağız bir soğan üreticisine, konuşacağız onu. Şimdi ama Mustafa abiye bir merhaba diyelim. Mustafa abi merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Atilla, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Şimdi hem siyasette hem de ekonomide hızlı hızlı işler oluyor Mustafa abi. Önce şöyle diyeyim. Şimdi mesela Şubat ayında bütçe dengesinde rekor açık değil mi? 170 milyar lira. Onun notunda var. Bütçe giderleri %104 artmış. Vergi gelirlerinde düşüş var. İşte KKM'ye 95 milyar lira harcamışız sırf hazineden. Tarım işini de çok önemsiyoruz. Ayda 6.58 arttı. Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanı %20'leri hesaplayın ha bu yıl diyordu. Sırf burada %127 bir yıllık tarımsal üretici fiyat endeksi bunu söylüyor bize. Ne diyorsunuz? Nasıl bir resim var? Bir de seçim var. Yani şimdi ne olacak?
Şimdi Atilla, bütçe açığının Şubat ayında yüksek gelmesi doğal. Çünkü deprem ile beraber kamu giderleri ciddi ölçüde artmaya başladı. Vergi gelirlerinde düşüş başladı. Esas bundan sonra daha da yüksek bütçe açıkları göreceğiz. Bu kaçınılmaz çünkü yani bu enkazın kaldırılması, bağışlar filan, bu işin yanında çerez. Çok büyük bir deprem yükü var. Kimi hesaplamalara göre o binaların yeniden, yani barınma ihtiyacının yeniden karşılanması, insanların kaybettikleri iş araçlarının yerine konması ve bu süre içerisinde depremzedelerin ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması, bütün bunları alt alta koyduğunda 150 milyar dolara yaklaşan bir yük var. Şimdi bu tabii kademe kademe aylara yayılacak, hatta yıllara yayılacak. Yani biz önümüzdeki 5 yılda, en az 5 yılda bir deprem ekonomisi olduğumuzu hatırlamak zorundayız ve depreme odaklı, yani İstanbul ve Marmara depremini de hesaba katarak aslında deprem odaklı bir iklim yaşamak zorundayız. Bunun farkında olalım. Yani bir yandan yıkılan yerine konacak, bir yandan da
kamu harcamaları artacak değil mi? Kamunun
tabii şu. Hem de yıkılması muhtemel, yani gelmesi muhtemel depremlere karşı riski azaltıcı harcamalar yapmak durumunda, riskli yapıları yıkmak, yeniden yapmak ve riski minimize etmek ihtiyacı da bir kamu harcaması artışı gerektiriyor. Bütün bunlar ister istemez bir kamu açığı ile yaşamak, ama bu kamu açığını da bir şekilde bir yerlerden finanse etmek. Yani ya iç kaynakları kullanarak ya dışarıdan kaynak bularak böyle bir program hayat getirip dayattı Türkiye'nin önüne. Bunun dışında deprem öncesine ait paradigmaların hiçbir hükmü kalmadı. Yani deprem birden bize bir başka coğrafyada yaşadığımızı ve yaşayacağımızı hatırlattı. Dolayısıyla biz artık önümüzdeki 5 yıllar, 10 yılları deprem gerçeğiyle beraber düşünmek, planlamak ve bununla yüzleşmek durumundayız. Böyle bir gerçeklik var. Şimdi bu tabii altından kalkılmaz bir durum mu? Hayır, altından kalkılabilir bir durum, ama bir kere bugüne kadar olduğu gibi yaşamamak gerekiyor. Yani bugüne kadar olduğu gibi kaynakları çarçur etmek, ondan sonra piyasanın kontrolüne bırakmak, bütün bunların artık şeyi kalmadı, alanı kalmadı. Tersine aklı, kamusal yararı, insan hayatını odağa koyan bir düşünce silsilesiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bunun B planı yok, yani bu böyle olmak zorunda. O nedenle de her şeyi bütün bu eksenden götürmek zorunlu. Bu sonuçta işte 14 Mayıs'ta bir iktidar değişikliğini de getirecek. Yani bu kaçınılmaz. Bu buraya buna yol açmış bir rejimin artık bu saatten sonra ayakta kalması çok sürpriz olur. Bunu görmek lazım. Şimdi bununla beraber tabii Türkiye zaten kırılgan bir noktadaydı Atilla. Kırılgan bir ekonomi vardı. Yüksek bir enflasyon belası ülkenin başına çöreklenmişti ve bunu yönetemedi Erdoğan. Daha doğrusu yangını Erdoğan çıkardı. Bunun üstüne deprem belası geldi. Şimdi bunlarla bir şekilde baş etmesi gereken bir yeni iktidar. Yeni iktidarın bunlara dikkate alan bir programı, bir el birliği. Toplumdan da bütün bunlarla yüzleşip buna göre davranması gereken bir davranış biçimi beklemek gerekir. Yani bunu artık saklayamaz. Çünkü deprem bak her gün kendini hatırlatıyor. Bugün bile Bolu'da 4.8 buradayım dedi yani. Her gün bir yerde buranın bir deprem coğrafyası olduğunu hatırlatıyor. Yani 99'da olduğu gibi geçti ya falan deyip kulak arkası edilecek hiçbir durum kalmamış gibi görünüyor. Bütün ekonomi, sosyal, siyasal hayat dolayısıyla deprem odaklı ilerlemek durumunda.
Orada peki yani siyaset kurumu depremle mücadeleyi, insanların yaşam hakkını korumayı önceleyerek neler yapacağını mı anlatacak? Yani bu önümüzdeki 59 günde biz o aksaklıkları mı sorgulayacağız? Yerine hangi model önerecek? Orada mesela muhalefet cephesine ne düşüyor?
Bunun dışında kimsenin bir şey dinlemeye ve algılamaya mecali yok. Yani herkes öncelikle bir barınma riski altında. Ben nasıl ayakta kalacağım? Bunu düşünüyor. Şimdi diyelim deprem bölgesinin dışında kalan insanlar da tamamen bunu düşünüyorlar. Çünkü her şey buna göre şekilleniyor. Yani Antalya'daki insanlar göç alıyorlar. Orada depremzedeler geliyorlar. Deprem orada da kendini hissettiriyor. Bütün makro meseleler depremle ilgili değişti. Şimdi bölge tarımda %15 payı olan bir bölgeydi. 11 il. Oradaki tarımsal faaliyetin azalması birdenbire birçok gıda arzında eksiklere yol açacak ve Türkiye'nin her tarafı bundan etkilenecek. Bütçeye vergisiyle katkıda bulunan bu verginin ister istemez bir barınma riskini azaltmak ya da barınma imkanını kaybetmiş insanlara harcadığı gerçeğiyle yaşamak durumunda. Dolayısıyla bu bütün Türkiye'nin bir şekilde kabullenilmesi gereken bir defakto durum. Ve burada da bir sosyal program ihtiyacı kendini dayatıyor. Yani 99 sonrası yapıldı gibi ya da yakın zamanlarda afet yasası çıkıp işte o mülk sahipleri anlaşsınlar, müteahhitle bu işi halletsinler filan olmaktan çıkıyor. Burada ister istemez bir sosyal program, ister istemez bir kamu müdahalesi, kamu kurumlarının daha devrede olması, kar ve sermaye birikiminin değil, insan hayatının ve riskin azaltılmasının ön planda olduğu bir paradigma çalışmak zorunda. Bu bütün hayatımızı aslında etkileyecek, yani bundan sonrası bütün hayatımızda etkili olacak. Yani şimdiden bak 35-40 gün oldu bölge depremi ama hepimizin hayatı bir şekilde değişti, etkilendi. Yani ister istemez birçok yakın dönem planımızı, programımızı bunu dikkate alarak yapıyoruz, gözden geçiriyoruz.
Evet.
İşte İstanbul'da çevresinde oturanlar bir muhasebe yapıyorlar. Yani risk altında mıyım, değil miyim, işte oturduğum ev sağlam mı, yoksa buradan göç mü etmeliyim gibi. Yani
tabii.
İleriye dönük olarak da Türkiye'nin bütün makro meseleleri bununla şekillenecek. Yani 14 Mayıs'taki seçimden sonra bu deprem programını uygulamak üzere nereden nasıl kaynak bulunur, belki dış kaynaklara gidilecek. Çünkü resim biraz daha netleşecek. Artık kimdir asli aktör, Türkiye'yi 5 yıl kim yönetecek, bu da belli olacak için adımlar hep buna göre atılacak.
Doğru. Yani orada kaynak çok önemli Mustafa. Şöyle, İstanbul şeye uğramıyordu. Hani rantın olmadığı, müteahhitin hoşuna gitmeyen bir sonuç çıkar diye girmiyorlardı. İstanbul'da 1500 lira kentsel dönüşüm kira yardımı vardı. Daha bir hafta önce 3500 liraya çıktı. O da İBB 4,5 yaptı vesaire. Yani 1500 lirayla nereye çıkacaksın? Yani evini müteahhitle anlatsın. Nasıl bir sene, bir buçuk sene duracaksın, değil mi? Burada yani açmazlar da vardı. Dolayısıyla bunu dediğin çok önemli. Hani sosyal bir politikaymış gibi, ne bileyim, boş evler mi bulacaksın, insanları mı koyacaksın, değil mi? İnsanları güvenli ev olana kadar bakman lazım.
Tedbirleri dayatacak şimdi. Belki İstanbul'da, yani şu anda yapılamadı ama İstanbul Belediyesi atıl duran 750 bin daire tespit etmiş İstanbul'da. Yani taramalardan 750 bin daire İstanbul'da oturulmuyor. Şimdi bu daireleri ya sahiplerine ağır vergiler getireceksin, kirala kardeşim bunları, ya da bir şekilde alıp ihtiyacı olanlara vereceksin. Yani bunlar daha çok 14 Mayıs sonrası atılacak adımlar ama hayat radikal tedbirler almayı zorunlu kılacak Atilla. Şimdi bu işte dış kaynak ihtiyacı ortaya çıkıyor çok şey bir şekilde. Onu da hani piyasaya bırakacak durumu yok Türkiye'nin. Dünyanın muhtelif kurumlarına, kuruluşlarına müracaat ederek, işte bunlar Dünya Bankası'dır, Avrupa Yatırım Bankası, bu tür kurumlara başvurarak düşük faizli hibe şeklinde kaynaklar bulup getirmek lazım. Başka mekanizmaları bulmak lazım. Yani bu bir sosyal yara. Bunu dünya kabul eder. Yani bu bundan bize ne diyemezler aslında. Yani Covid nasıl bir küresel mesele olarak bütün dünyanın sorunu olduysa, şimdi bölgesel de olsa Türkiye'nin böyle bir deprem problemiyle yüz yüze gelmesi ve bunun sadece bölgesel olmayıp geleceği de olan bir mesele olmasına dünya kayıtsız kalamaz. Şimdi güvenilir akılla düşünen bir yönetim proje ortaya koyduğu takdirde projeye dünyadan birçok yerlerden kaynaklar bulunabilir ve bu kaynaklarla da mesafe alınır. Yani bunun sonuçta bir şekilde üstesinden gelinir. Ama toplumun da tabii elini eşit derecede taşın altına koyması gerekiyor. Yani yeni vergiler gerekiyor Atilla. Yani gücü olanlardan vergi alınması gerekiyor.
Bu mesela kurumlar vergisi mükelleflerinden hani 11 il dışında bir şey
yetmez
aldılar.
Evet.
Yetmez değil mi?
Ama yetmez Atilla. Yani ona mızmızlandı.
Bu tahmini bir şey yapıldı mı abi? Ben hatırlamıyorum. Yani ne kadarlık bir şey beklenti oradan ne gelir ki? Öyle bir hesap yapılmadı galiba.
Ya şöyle yani diyelim sen şirketsin. O yıla ait kazancını belirttin. Hı-hı. O kazancını belirtirken birçok istisnadan ve teşvikten yararlandın.
Onları
kaldı. Diyorlar ki senin o istisna ve teşvik ne kadar kazancını şeyden matrahından düştün. Onun %10'unu getir kardeşim vergi olarak. Şimdi o ne kadar bir vergi teşvikinden yararlandı onu bilemiyoruz ama işte her şirkete o faydalandığının %10'u kadar bir vergi konulmuş. Yani akmasa da damlar yani atılması gereken bir adımdı atıldı. Şimdi afet fonu mecliste o geç kalınmış bir şey doğru bir şey ama geç kalınmış yani tamamen deprem için harcanacak. Bir fonu 99 ertesi hemen yapmak gerekiyordu ve o özel iletişim vergisi, deprem vergisi denen kaynağı da genel bütçeye aktarmak yerine böyle bir fon içine almak gerekiyordu. Şimdi o fonda da bir takım paralar birikecek. Yani bağışlar, krediler, işte merkezi bütçeden ödenekler, bütün bunlar deprem fonunda da birikecek ama yine yani olmuşa dönük bir önlem almışlar ama olacağa dönük bir şeyi kapsamıyor bu fon. O fonu bir gözden geçirmek lazım yeni baştan hem kaynakları hem de harcanacak yerler açısından ayrıca da şeffaf olması gerekir. Yani bu hükümetin hep işleri karışık karmaşık doğru düzgün hesap vermiyorlar. Şimdi bağış kampanyası açtılar 115 milyar topladık dediler. Ancak sıkıştırarak şu seçim döneminde Cumhurbaşkanı yardımcısı 74 milyarını tahsil etti dedi. O 74 milyar da herhalde Merkez Bankası'nın, kamu bankalarının filan kurumların kaynaklarıdır. Yani o özel kişilerden henüz taahhütler alınmış mı alınmamış mı belli değil. Yazılı olduğu yer belli değil. Kayıt kuyut belli değil. Yani bu böyle garip işleri var ama yani sıkalım dişimizi herhalde 2 ay sonra bu iş başa düşüyor.
Mustafa abi son bir 6-7 dakikan var. Orada da bugün sizin bir paylaşımınızı gördüm. Bir kısmı ben okuyacağım onu. Hepsini değil. Diyor ki 70'lerde devrimciler parlamentoda temsiliyet için gösterilen çabayı küçümserdi. Beyce Boran'ın başkan olduğu tipin sosyalizmin bayrağını meclise dikeceğiz sloganı revizyonist bulurduk. Şimdi ne oldu peki Mustafa abi? Böyle bakın emek ve özgürlük ya, ittifakı uzlaşmış.
Senin de
nasıl karşılanıyor?
Biliyorsun. O yıllar tabii şeydi yani parlamentoda temsiliyet o günün şartları içerisinde çok işe yarar bir mücadele olarak görünmezdi. Yani zaten
sistemin parçası oluyorsun diyorlardı değil mi? Evet, sistemin içinde bir parça oldu.
Parlamento oyalamaca yeridir. İşte parlamentoya girsen iktidar olsan bile esas güç odakları şeydir. Büyük sermayedir. İşte bütün devletin baskı aygıtları da onların elindedir. Sana kolay kolay istediğin şeyleri yaptırmazlar. O dönemde özellikle Şili'de Allende hadisesi yaşanıyordu. İşte Allende de bu tezi güçlendiren bir deneyimdi. Yani iktidara geldi ama darbeye maruz kaldı. Onun için hani parlamento için o kadar da yırtılmanın gereği yok. İşte bunu savunan vardı, savunmayan vardı. İşçi Partisi tip o sırada Beyce Boran her şeyden çağrışım yaptı. Bugünlerde biliyorsun meclise girme yarışı ve çabası var. İşte Emek Özgürlük İttifakı içinde de HDP ve tip ayrı listeler halinde girmek tartışılıyor.
Tartışmışlar ama anlaşmışlar. Onu şimdi son dakika gelişmesi olarak onu bildiriyorlar.
Bir kere şu sorumluluğu herkesin hissetmesi lazım. Yani ortada bir tane ucube devlet sistemi var. Bu devletin başına Erdoğan gitti, Kılıçdaroğlu oturduğuyla bu işler çözülmez. Orada işlemeyen garip bir mekanizma oluşturdu Erdoğan. Şimdi o mekanizmanın dağıtılması ve gücün tekrar parlamentoya geçmesi lazım. Şimdi bunu yapabilmek için de anayasanın değişikliği 360 milletvekilini gerektiriyor. Yani 600 milletvekilinden buna niyetli 360 milletvekili olması gerekiyor. Onun için her ittifakın bunun sorumluluğu içinde hareket etmesi gerekiyor. Yani mümkün olan bu değişikliği yapabilecek 360 milletvekilini çıkarmada herkese sorumluluk düşüyor. Yani burada bir eksik, iki eksik yeni baştan Türkiye'yi bu şeye, ucube sisteme mecbur bırakır. Onun için herkesin 360 milletvekiline, anayasayı değiştirecek 360 milletvekiline ulaşmak üzere bir gayreti, sorumluluğu olmalı. Buna HDP'si de bu kaygıyı duymalı. İşte DEVA, Saadet, CHP, İYİ Parti, herkes bu kaygıyı duymalı. Yani sonuçta bu değişim...
Adacıklar değil mi? Yani adacıklar olarak böyle severiz ya biz onu, memleket olarak. Adacıklar benim olsun da küçük olsun, benim olsun.
Bir daha çıkarayım da diyememeli insanlar. Yani sonuçta biz öyle bir yöntem bulmalıyız ki oylarımız boşa gitmemeli ve 360 milletvekilini çıkarabilmeliyiz ki biz işte 2025 yılında, 2024'te çünkü yerel seçimler var. Bu makineyle idare etmek lazım. Ama hiç olmazsa 2025 yılında bir anayasa değişikliği ve referandumla biz bu sistemi artık değiştirmeliyiz. İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı eskiden olduğu gibi Çankaya'daki sembolik bir cumhurbaşkanlığı olmalı. Ama esas güç parlamentoya geçmeli. Bütün kurumlar, yapılar o anlamda demokratikleşmeli. Bunun hesabı için herkesin sorumluluk düşüyor. Yani bu 360 milletvekilinin çıkarılması lazım. Bu 600 milletvekilinin 360'ı bunu hesaba katarak muhalif kanadın olmalı. O anlamda herkese ciddi sorumluluk düşüyor. Bunu dikkate alarak hareket etmek lazım.
Bakalım, zaten sayılı günler çabuk geçecek. 59 gün daha da acılar olmasın. Memleket yangın yeri gibi. Yine konuşacağız. Mustafa abi çok teşekkür ediyoruz. Peki, Mustafa Sönmez bizi aydınlattı. Sağ ol abi. Çok teşekkürler. Evet, mesela İzmir'de de Bob Geldof diyor ki umutlu olun diyor. Enteresan. Sayın Başkan, ne yaparsanız yapın, başlayın. Çünkü cesarette akıl vardır, sihir vardır, güç vardır. Bizim aklımız var, gücümüz var, sihrimiz var diyor. İkinci yüzyılın iktisat kongresi düzenleniyor İzmir'de. Zaten bu İzmir Büyükşehir'in kampanyasına katkı da sunmuştu Geldof. Yani hem aktivisttir biliyorsunuz, hem de İrlandalı sanatçı. Şimdi... diyor ki şu denemeliyiz, vazgeçmek umutsuzluğa teslim olmaktır, insan olmak için bazı çabalar gerekli diyor. Bunu da söylemiş oldum. Şimdi bir de size neyi söyleyecektim ben, evet, Kılıçdaroğlu Kıbrıs'a gitti. Bu Kıbrıs'ta hani büyük acı var, kapanacak gibi değil. 35 çocuklarını, yani 12-15 yaşlarındaki öğrencilerini burada bir turnuvaya yollamıştı anneler, babalar. Belki Kıbrıs 74 hadisesinden sonra en acı günlerini yaşıyor. Kılıçdaroğlu da bence çok isabetli bir iletişim stratejisi yapmış. Buraya gitti. Orada ailelerle görüşüyor. Takipçisi olacağım diyor bu sistemin. O önemli. Yarın belki tekrar bağlanırız. Oradan bir daha önce konuştuğumuz aileyle konuşmak mümkün. Tabii seçimde şimdi dediğim gibi her şey deneniyor. Özellikle iktidar kanadı. İşte menzil tarikatı açıklama yapmış. Zaten bazı bakanlıklarda çok güçlü olduğu söyleniyordu. Destekliyoruz diyor. Erdoğan bugün Türkiye Türk Devletleri Zirvesi'nde, onu da Azerbaycan istemiş, olağanüstü toplanalım, Türkiye'ye yardım yapabilir miyiz, ne yapalım, nasıl örgütlenelim diye. Erdoğan orada da işte şeyi söylüyor, bu kadar yani zor günümüzde bizi yalnız bırakmadınız ama bu kadar büyük bir meselede de diyor baş etmek çok kolay değildi diyor. Eşine az rastlanır bir tabii afetti diyor. Yeterli olmuyor diyor hazırlıklar vesaire. Bu ölçekteki afetler karşısında eldeki imkanlar yetersiz kalıyor diyor. Enteresan. Peki bunu da hallettik. Şimdi biz nereye gidiyoruz? 17.40 HDP meselesinde bugün tabii Emek ve Özgürlük İttifakı uzlaşmaya vardı. Ama HDP'nin seçmen milletvekili listesini teslim edeceği günle partisi hakkındaki sözlü savunma randevusu o kadar enteresan iç içe geçmiş ki 10 Nisan'da teslim süresi bitiyor milletvekili aday listeleri. 11 Nisan'da da HDP AYM'nin önünde buluyor kendisini. Yani şimdi oraya listeleri verse, dönse, 10 gün sonra parti kapatılsa olacak gibi değil. Siyasi yasak geliyor, parti milletvekilleri sorun yaşıyorlar vesaire. Neyse şimdi onu aşmak konusunda Emek ve Özgürlük çatısı altında milletvekili seçimi konusunda anlaşma sağlanmış. Yeşil Sol Parti amblemi de zaten HDP'nin şimdiki amblemiyle neredeyse bir modeli, yani çok yakın birbirine. Oradan da girme imkanları var. Konuğumuz hazır mı arkadaşlar? Giresun'la konuşacağız. Ravest araştırmadan bölgeyi biliyor. HDP'lilerle ilgili sürekli araştırma yapıyorlar. O yüzden demiştim. Şimdi onun da bağlantısını bekliyorum. Bu arada Kuzey Irak'ta bir helikopterin daha bağlanmadı değil mi? Kuzey Irak'ta bir helikopter hadisesi var. Bunu Uğur'a söyletiriz ama değil mi? Uğur anlatsın bize. Yani içinde PKK'lıların olduğu bir helikopter düşüyor iddiası var. Kürdistan özel bölgesi, Kuzey Irak'taki yönetim böyle söylüyor. İçinde kim var, nereye gidiyor? Baktım böyle birkaç televizyonda iktidara yakın ne oluyor, nereye götürüyorlardı, kim götürüyor? Onların helikopteri yok. Nereye taşıyorlar bunu diye böyle bir komplo vari şeyler konuşuyorlar ama bilmiyorum ne olacak. Şimdi yeniden Refah Partisi'nin hadisesi de çok çarpıcı geldi bana. Orada da şu var, yani Özlem Zengin diyor ki haberim yok dedi, bizim haberimiz yok diyor parti yetkilileri. 30 maddelik böyle 6.284 sayılı yasadan yakınmadır kadın şiddet meselesinde tavır geliştirme, böyle bir şey yok diyor. Ya Doğan Aydal partinin yetkilisi, o da diyor ki yaptığımız görüşmede Binali Yıldırım hiçbir sorun yok, bunlar da mutabıkız zaten dedi diyor. Böyle bir enteresan durum. Şimdi Roj Bey bağlandı o zaman. Evet, Roj Giresun Ravest araştırmadan, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bir 13 dakikamız var, geç ulaştık size. Nasıl görüyorsunuz HDP'nin seçim stratejisi, ne yönde gelişiyor? Yaptığınız araştırmalarda hani HDP yerine başka bir partinin amblemi ve adıyla girmek seçmen üzerinde nasıl bir etki yaratır? Ne görüyorsunuz?
Şimdi bunun iki yönlü sonucu var. Birincisi, HDP Yeşiller Sol adıyla girdiği zaman önemli oranda bir büyük hazine yardımından faydalanamayacak. İkinci mesele, evet, ise daha önemli mesele, HDP Kürt siyaset geleneğinden gelen siyasal partiler içerisinde en uzun erimli siyasi yapı. Yani bir 2014 yerel seçimleri, 2015'te iki seçim, referandum ve sonrasında iki seçim daha görmüş oldu. Bu anlamda 7'ye yakın seçim ve referandum görmüş bir siyasal partiden bahsediyoruz ve bu partinin markası önemli bir güç, önemli bir şeye tekabül ediyor, tabii, hafızaya tekabül ediyor. Bugün bu markadan yoksun olarak seçimlere girmek HDP için sıkıntılar yaratacaktır. Bir defa özellikle Kürt seçmenlerin yaşadığı bölgeler Taşra'da ve HDP'nin biliyorsunuz çok önemli oranda örgütsel gücü zayıflamış durumda. Hem tutuklamalar hem başkaca baskılar sebebiyle birçok yerde eskisi kadar örgütlü değil, sahada olamıyor ve aynı zamanda merkez medyadaki görünürlükten yoksun. Yani ben bunun sanılandan daha önemli dezavantajları olduğu kanaatindeyim. Yeşiller Sol Parti ile ismiyle seçimlere girmesinin, bu markadan yoksun olmasının dezavantajlarının sanıldığından daha yüksek olduğunu öngörüyorum.
Yani belki de toplantı dün değil mi, o kadar uzun sürdü HDP'nin yaptığı toplantı, gerçekten riskli, ama bir yanıyla da yani nasıl parlamentoda nasıl temsiliyet sahibi olunacak, değil mi, buralardan da vazgeçmemek gerekiyor yani 8'inde 9'unda milletvekili listesi listeleri hazırlanacak. Onun da veriliyor. 11'inde de duruşmanız var. Yani bu da çok riskli.
Yani bir taraftan Anayasa Mahkemesi hazine yardımı üzerindeki bloke kararını kaldırdı ama öte taraftan da ayın 11'inde de duruşma tarihi verdi. Şimdi bu bir taraftan HDP'nin kapatılmayacağına dair tahminleri güçlendirirken öte taraftan da bunun bir soru işaretlerini ortadan kaldırmadı. Bu açıdan aslında şu anki durum HDP'nin yaşayabileceği en kötü durum. HDP muhtemelen kapatılmış olsaydı en azından bunun yarattığı öfke hali bir şey motivasyonla seçmen daha fazla bu HDP'nin Yeşiller Sol daha fazla gündem olacaktı. Ana akımda da daha görünür olacaktı. Seçmenler de daha çok duyacaktı. Ama bu şekilde hem kapatmamak hem de aynı zamanda hem hazine yardımından mahrum bırakıp hem de markasından mahrum bırakmak bu siyasi partiyi bu partinin başına gelecek en kötü şeydi. Ama tabii yani bir şekilde bunları aşmanın yollarını herhalde sadece HDP değil bir bütün hem muhalefet kendisine biraz görev edinmeli. Çünkü bu seçimler bir açıdan dönüp baktığımız zaman gördüğümüz bir siyasi partinin tek başına kazanabildiği bir seçim değil. Herkesin ancak beraber kazanabileceği bir seçim. Yani bütün siyasi partilerin oy arttırırken doğru ittifak stratejileri kurmadan aynı zamanda tamamının seçim kaybedebileceği bir seçimden bahsediyoruz. Mevcut ittifak yasası sebebiyle. Herkes oyunu arttırırken herkes vekil kaybedebilir eğer doğru bir ittifak stratejisi izlenmezse.
Peki Hüdapar başlığından ne söyleyebilirsiniz? Yani şimdi bakıyorum öyle bir hal aldı ki bütün televizyonlarda, iktidara yakın kanallarda canlı yayında, dün de vardı birkaç yerde, orada kendilerini tarif ediyorlar. Bir tabii şey olarak seslendiği kitle olarak Kürt seçmenini dikkate alırsak HDP'nin söylemiyle temelde ayrılıkları da var ama örtüştüğü kapsama alanına girdiği alanlar da var. Bu seçmen nezdinde bir şeye yol açıyor mu? Yeniden bir muhasebeye, yoksa hakikaten bunlar kimlikleri farklı ve bölgede yani geçişken midir diye merak edenlere ne dersiniz?
Şimdi şöyle, yani Hüdapar bölgede, şimdi Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılması, dikkat ederseniz muhalif kamuoyu tarafından, muhalif medya tarafından çok sıklıkla Kürt meselesi üzerinden gündemleştirildi. Yani bu meselenin seçimleri aşan tehlikeli bir boyutu var. Yani iki taraftan millet ve Cumhur İttifakları Kürt meselesi üzerinden birbirini şeytanlaştırmaya çalışıyor. Yani bir taraftan tabii ki Millet İttifakı ya da genel anlamda muhalefet Cumhur İttifakı'nın bazı çelişkilerini ortaya koymak, AK Parti'yi sıkıştırmak adına böyle bir yola tevessül ediyor olabilir. Ama öte taraftan bunlar tehlikeli şeyler. Yani Kürt meselesiyle alakalı ifade bildiren, bu konuda talep...
Mesela ana dilde eğitim, değil mi? Yani babacan bile yani söylüyor bunu.
Tabii ki. Yani şimdi bu
o mesela bir... şimdi Hüdapar'ın isteği gibi görülüyor. Yani bunun bir kriminal ve orada bir sorun değil mi? Onu da söylemek istiyorsun.
Tabii. Yani şimdi bunları kriminalize etmenin bir anlamı yok. Öte taraftan ben yeni bir şey yok aslında. 2015 1 Kasım 2015 seçimlerinden bu yana Hüdapar zaten hali hazırda AK Parti'ye her seçim destek verdiğini tabii açıkladı. Her seçim destek verdi zaten. Yani sayısı olarak ilgiye mazhar bir durum yok. Ama nitel anlamda yeni bir durum var. Yani bu işin sayısal hesapları dışında yeni bir durum var. AK Parti bence Hüdapar'dan, hatta yeniden Refah'tan murad ettiği şey sadece oy değil. Ya birincisi Beştepe ve çevresinde artık gelişen bir siyaset var. AK Parti teşkilatları yok. Milletvekilleri yok. Ve siyaset neredeyse bir saray ve çevresinde konuşlanmış durumda.
Biraz dizayn ediliyor. Öyle dizayn ediliyor diye düşünüyorum.
Evet. Yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'ın taban örgütleri var. Bunlar küçük siyasal partiler olsalar bile bunların taban örgütlerinin sinerjisinden faydalanmak istiyor olabilir. Hüdapar bağlamında da aslında bence Cumhur İttifakı biraz Kürt seçmene Hüdapar üzerinden bir mesaj veriyor. Aslında tamamen bir milliyetçi yörüngede olmadığı ve muhafazakar tarafını biraz görünür kılıyor Kürtlere. Bence biraz bu Cumhur İttifakı'nın milliyetçi tonunu flulaştırmaya çalışıyor.
Tabii vatandaşlık tanımı şimdi mesela DEVA'da da var bu. Hani Cumhuriyet Halk Partisi o konularda daha eli rahat değil ama DEVA'nın böyle açıklamaları oldu. Şimdi ne diyecek değil mi? Yani o Kürt seçmen ya baksana Erdoğan'ın yanındaki adama bak neler söylüyor. Bizimki bizde HDP'ye bile gidince olay oluyor. Onlar da kapısına gidince. Yani böyle sokakta acaba
şu sonucu İYİ Parti'nin de çıkarması gerekmiyor mu bir taraftan? Yani Milliyetçi Hareket Partisi günlerdir suskun. Hüdapar tartışmasına girmiyor. Müttefiklik hukukuna azami derecede riayet ediyor. Bakın daha önce de HDP ziyareti sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli kürsüde HDP ile AK Parti'nin görüşmesini desteklemişti. Şimdi buradan bence evet bir çelişki görebilirsiniz ama öte taraftan ittifak hukukuna riayet ve fedakarlık da görebilirsiniz. Bence benzer durumu yani benzer fedakarlığı ve hoşgörüyü, toleransı İYİ Parti, CHP ve diğer Millet İttifakı bileşenlerine göstermediği için oturup biraz düşünmeli, bundan biraz ders almalı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden biraz ders almalı bu konuda.
Burada bir ilerleme olacağına dair kanaatiniz var mı? Yani nereye kadar bir sınır koyuyor İYİ Parti kendi yapısı nedeniyle?
Ya valla İYİ Parti'nin nereye kadar sınır koyduğu, ne koyduğunu bilemiyorum. Çünkü İYİ Parti'nin ben bir sınır koyduğu kanaatindeyim. İYİ Parti Cumhur İttifakı'nın söylem sınırına sıkışıyor. Millet İttifakı'nın kendisinin bir söylem sınırı yok, bir şey yok, bir şey yok. Cumhur İttifakı'nın çizdiği sınırlar içerisinde Kürt meselesiyle alakalı konuşabiliyor büyük oranda. Yani zaman zaman farklı çıkışlar olsa bile büyük oranda mesele bundan ibaret.
Değil mi? Enteresan. Peki seçim güvenliği de tartışılıyor. Son 3 dakikamızda Roj Bey. Yani o bölgeyi iyi biliyorsunuz. Şimdi HDP kapanırsa resmi örgüt nasıl yeniden şey yapılacak, yapılandırılacak sandıklara Yeşil, Sol Parti vesaire. Yani bir zorluk görüyor musunuz yoksa orada...
Yani muhtemelen
halk böyle zaten politik işte sandığına da sahip çıkar mı?
Ya valla sandığa sahip çıkmak sadece halkın örgütlü olması, bilinçli olmasıyla alakalı bir şey değil. Yani bunun bir şey tarafı var. Yani Kürt seçmen güzellemeleri yapmak bir taraftan bir rehavet getiriyor. Yani bu Kürt seçmen çok politiktir, şudur budur. Yani karşımızda çok büyük OHAL koşulları var bir taraftan. Ve başka seçim deneyimleri var. Yani bakın 2018-19 seçimleri yaşanmamış gibi hareket edilmemesi lazım. Kürt seçmen de oradaydı, AK Parti de oradaydı, sandık da oradaydı. Yaşanan sıkıntıları da gördük. Türkiye'de olağan dışı oy verme davranışının en çok görüldüğü yerler Kürt illeri. Bakın özellikle Urfa'da, Muş'ta, şurada burada önemli oranda olağan dışı oy verme davranışı var. Olağan dışı oy verme davranışından kastımız şu. Türkiye genelinde oy kullanma, o sandığa gitme oranı %85 iken bu bazı ilçelerde %99. Geçersiz oy oranı %10'lardayken, %5'lerdeyken burada %0. Anlatabiliyor muyum? Cumhur İttifakı'nın toplam oyu %52 iken buralarda %85-90'larda. Bakın Akçakale Haran için özellikle bunu şey olarak da söyleyeyim, ismen şey olarak da vererek söyleyeyim. Ve böyle yerlere muhalefetin özellikle oturup çalışması gerekiyor. Sandık güvenliğini koruması lazım. Bu da siyasetin işi. Yani bu siyaset, muhalefet ve siyaset oturacak. Bunu sağlayacak. Teşkilatların tek işi oy toplamak değil, sandığı korumak da olacak. Bunu da başaramayacak bir muhalefet zaten büyük oranda iyi oy toplayamayacaktır. Bence oturup biraz bunu hesap etmeleri gerekiyor.
Peki yine bir dinleyicimiz sormuş. Mesela Hüdapar'la iktidarın ittifak içinde olması, merkez sağda yer alan bazı kesimler için şey olmayacak mı? Yani negatif bir etki yaratır yaratmaz tartışılıyor ya bu. Şey de söyledi onu birkaç kişi de, getirisi götürüsünden az olur diye.
Vallahi hocam iktidarın hem seçmeni hem de aktörleri muhalefetin bazı eleştirilerine rağmen, yani bu eleştirel bir durum olarak dile getiriliyor ama daha tahammülkar, büyük olaya daha çok odaklanıyor. Bakın muhalefetin hem seçmeni kendi partisinin adımlarını eleştirmek konusunda çok daha cömert, hem de aktörleri. Ya bugün Memleket Partisi'nin biz bir Türkiye genelinde bir yükseliş seyrinde olduğunu görüyoruz. Hem yani bu muhalefet seçmenlerinden bir ilgi. Türkiye'nin çok kritik bir seçimine gidilirken aslında birçok çevre makro değişime odaklanmışken daha refleksif oy verme davranışları, daha tepkisel oy verme davranışları da şekillenebiliyor, görüyorsunuz.
Doğru, doğru. Daha da önümüzdeki 59 güne kim bilir neler sığacak, evet, bir tablo çıkacak, onları da göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Raves Araştırma'nın başkanı Roj Giresun'la konuştuk. Zaman ayırdınız, sağ olun efendim.
Kolaylıklar, iyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, böyle daha çok konuşacağız. Bizim de 18'den sonra yine ekonomiye döneceğiz yüzümüzü. Bizden ayrılmayın.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Evet, dün Arda'nın röportajında hani 25 liralık 20 liralık pazar yerinde soğan fiyatlarına yer vermiştik. İlginç röportajlar vardı gerçekten. Sonra dedik soğanı üretenlere soralım ne oluyor. Biraz sonra onu size aktaracağım. Ama az önceki Roj Bey'in de üzerinde durduğu seçim güvenliği ve bu Hüdapar eksenli tartışmalar konusunda iki küçük notum var, onu da paylaşmak isterim. Birincisi, hani güvenlik konusunda şu, ya depremde çöken galeriye var, orada iş yerlerini iskan vermişler, iş yeri görünüyor, yani daire gibi görünüyor, iş yeri, avukatlık ofisi vesaire, orada konaklama yok, barınma yok. Şimdi bu depremden sonra büyük zarar gördü bir bloğu. Gidiyorlar, geliyorlar, işte nakil yapacaklar, işlem yapacaklar. Kendi ofislerinde küçücük avukatlık yazıhanesi deriz ya. Orada işte sende 3 kişi kayıtlı, yani seçmen. Orada 11 kişi, bunlar da Suriyeli uyruklu deniyor. Bir tesadüf sonucu ortaya çıktı. Hani kimse gidip de burada bende kim görünüyor diye bakmaz ki. İş evine bakar. Sizin apartmanınıza gidin bakın mesela. Sizin yanınızda kim oturuyor, dairenizde kim oturuyor bulabilirsiniz. Kendi kimliğinizi girin YSK'dan. Sizin dairenize birisini koydularsa gidersiniz, sildirirsiniz. Ama burası değişik. Bir onu söyleyeyim dedim. Bir de yine Roj Bey'in söylediği, hani Kürt siyasetinin temel meseleleri arasında sıralanan
birkaç başlık vardır ya, işte ana dilde eğitimden tutun, işte daha yerel yönetimlere güç veren bazı şeyler, uygulamalar, merkezden yönetilmeyelim derler. İşte vatandaşlık tanımı vesaire gibi. Bir de hani özellikle sol çevrelerde çok konuşulan, bir dönemde bunlar yüzünden hapiste yatanlar da olmuştu. Vicdani ret meselesi. Yani askerlikle ilgili, ben askere gitmiyorum çünkü vesaire, böyle izahını yapıyorsunuz. Dünyada bazı yerlerde mümkün. Onu sordular canlı yayında Hüdapar liderine, Zekeriya Yapıcıoğlu'na. Bir onu verelim, sonra da belki sizin için bir fikir, kanaat oluşturmanıza katkı sunar diye söylüyorum. Zekeriya Yapıcıoğlu bakın ne diyor.
Vicdani retçi misiniz?
Ben askerliğimi yaptım İsmail Bey.
Harika.
İzmir'de Amfibi Deniz Piyade Alay Komutanlığı'nda deniz komandosu olarak askerliğimi yaptım. Ben askere gittim. Ama ben diyorum ki, birisi eğer benim inancım, benim askere gitmemi önlüyor diyorsa, orada bir yol bulmak lazım, bir çare bulmak lazım. Şimdi bakınız, bizim bir anayasa taslağımız yok. Biraz önce söyledim, diyoruz ki anayasa toplumsal mutabakat metni ise toplumun bütün kesimleri gelin biz bir araya toplanalım, yeni bir anayasa yapalım. Bizim önerimiz de şudur, diyoruz ki bu anayasada değiştirilemesi hiçbir madde olmasın, kimse de kendi ideolojisini kimseye dayatmasın.
Peki.
Bizim söylediğimiz bu.
Evet, tabii burada vicdani redde, hani askerlik meselesinde gitmiyorum diyene bir çözüm bulunsun deyince, gözlerin hemen MHP'ye, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'ye çevrili olduğunu tahmin edersiniz. Orada hani nasıl bir yankı yapar, nasıl bir yanıt bulunur bilmiyorum, bakacağız. Şimdi nereye gidiyoruz? Adana'ya gidiyoruz. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'la konuşacağız. Arkadaşlar, soğan, siz evinize soğan almıyor musunuz? Hiç konuşmuyor musunuz? Soğanlar 20 lira, 25 lira. Ya ben tabii bu soğanla ilgili Türkiye'nin de ayrı bir serüveni var. Bir dönem 2018 yine seçimlere gidiyorduk. Orada da çok artıyordu. Ama memlekette tabii daha odaklandığımız başka bir mesele yoktu. Sonunda soğanla ilgili böyle denetimler yapıldı, şeyler basıldı. Depolar basıldı, işte tuhaf tuhaf yazılar yazıldı, politik bir mesele oldu. Şimdi deprem var ve hepimizin canı acıyor, oraya bakıyoruz, kendi canımızın derdine düştük. Soğan yine işte 4 yıl 5 yıl sonra aynı şeyini yapıyor, soğanlığını yapıyor işte. 20 lira 25 lira böyle bakıyorum İstanbul pazarlarında, dün de yaptık ya. Merak şu, gazeteciyiz, sokakta gördük. Bir de üreticiye soralım istedik. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan hattımızda. Merhaba Mehmet Akın Bey.
Merhabalar, iyi günler efendim.
Teşekkür ederiz. Evet, ne yapıyor bu soğan böyle bir 4 sene 5 sene sonra mı oluyor? Plan yapamıyor muyuz? Ya 70 kuruş oluyor, tarlada kalıyor, çürüyor. Ya da böyle çok kıymetli oluyor. Neden böyle oluyor?
Aynen, şimdi biz Adana olarak, hani Türkiye tarımının başkenti, Akdeniz'in mavi sularıyla Toros Dağı'nın etekleri arasında kalan, Türkiye'nin en iyi olanından Çukurova'da, yılın 365 günü ekim dikim hasat bitmez. Türkiye'nin ilk turfanda soğanı Adana limizden başlar, Reyhanlı derken böyle devam eder. Ta Amasya, Ankara, Polatlı, Bursa'ya devam eder böyle.
Son ama aslan payını siz üretiyorsunuz değil mi?
Bizimki,
İhtiyacın çoğu sizde.
Bizimki yazlık soğan. Kışlık soğan değil. Bizim soğanı kestiğinizde satırada falan ve yemeğin önünde yiyebiliyorsunuz. Çünkü bizimki soğanı bir depoya 15-20 gün koyduğunuzda ondan sonra soğanlar bozulabiliyor.
Bozulabilir.
Hemen tüketmek gerekiyor ve soğan biraz daha kabuk bağlandığında biz bunu yurt dışına falan gönderebiliyoruz. Ama esas kışlık soğanlar bu Amasya, Ereğli, Koçhisar, evet, Polatlı, Yunak, o bölgedeki soğanlar genelde depoya giren soğan, kışlık soğanlar. Tabii ki. Soğan şöyle, mesela ben de bir çiftçiyim, ben de soğan ekiyorum. 2020 yılında soğanda yine bir sıkıntı vardı ve soğan ilk çıktığında payacakken hemen ne oldu? Bakanlık tarafından kapılar kapatıldı. Ve en son biz uğraştık, milletvekilleriyle görüştük, bakanlıkla görüştük ve 20 bin ton kota verildi. Bu kotayı da verirlerken kişi başı 250 ton yaptılar. çok kişiye verirken hepsi yapamadı ve 1500 ton soğan yurt dışına gitti. Yine soğan elde kaldı. Bu defa soğan para etmeyince sıkıntı başladı.
Ha, bir dakika, bu arada araya gireyim mi ben, özür dilerim.
Tabii ki,
mesela
tabii
sıkıntı ki. Yaşayan üretici nasıl bir reflekse sahip? Şöyle mi? Ya bu sene zarar ettim, hiç de satamadım, ben seneye de soğan ekmiyorum derse ne yapar yani? Başka bir şey mi eker? Böyle bir şimdi, tarla buna uygun mu yoksa ne yapar?
2020'de çiftçi zarar ederken en az yine masrafını falan çıkarabildi. Hı. 2021'de bir tamam. umutla yine soğan ekim alanı artmamasına rağmen soğan ekildi. Yalnız bizden sonra o az önce bahsettiğim bölgelerde soğan ekimi fazla olduğu için depolara çok soğan girdi. Bizim soğan da Nisan ayında hasata girerken depolarda soğan bitmedi bir türlü. Bitmeyince bizim soğanı vurdu. Bu defa bizim Adana soğanı komple tarlada kaldı ve tarlalar sürüldü. Biz bas bas bağırdık, haber yaptık, vekillerle, bakanlıkla görüştük, dedi ki ya bu çiftçi bu yıl soğandan zarar ediyor, tarada kalıyor. Dedik ki çiftçimiz hangi üründen zarar ediyorsa, tarada kalıyorsa onlara destek verin, ayakta kalsın. Bir yıl sonra tekrardan vatandaşımız bu ürünü pahalı yemesin. Dememize rağmen bizim öngörümüz daha kuvvetli. Ne oldu? Bu defa soğanlar sürüldü, çiftçi zarar etti. Çiftçi iflasın içindeyken ne oldu? 2022'de de soğan ekim alanları az oldu. Az önce ne oldu? Fiyatlar aldı başını gitti. Şu an siz az önce bahsettiniz.
Peki az önce ne yapıyor kendisi? Çok çok özür dilerim. Hani az ekiyor ya. Yani başka bir ürün daha mı ekiyor yani tarlaya? Yoksa
Adana'da ürün
işi küçültüyor.
Fazla ya. Ben çiftçiyim. 200 dönüm soğanım var. Tarada kaldı. Ben şimdi soğanı ekmedim. Bazı kişiler azalttı soğanı. O zaman ne oldu? Ekim alanları azaldı. Ekim alanları azaldı ve bu soğan para etmediği dönem yurt dışına soğan gitmedi de. Gitseydi bir çiftçinin bir nebze olsun zararı karşılanmış olurdu. 2022-2021 komple zarardı. Soğan tarlaları sürüldü ama 2022'de de soğan haliyle az olunca, çünkü çiftçi 2 yıl zarar üstte kaldıramaz. Çok büyük soğanın çok maliyeti var.
Peki yıllık TÜİK'ten o rakamları görebiliyor musunuz siz, TÜİK verilerini? Yani soğan üretimi azaldı mı?
Şimdi şöyle, bizim Adana bazında 2 yıl üst üste 35-36 bin dönüm soğan vardı. Hatta 2022'de bu rakam çok düştü. 2021'de ekim daha fazlaydı, 2020'de fazlaydı. 22'de böyle fiyatlar 2 yıl üste pay etmeyince soğan ekim alanı azaldı. Azalınca yurt dışından da istek geldi ve soğan ve patates aynı anda fiyatı aldı başını gitti. Şu an Ankara'nın depolarında görüştüm. Soğanın toptan kilosu 9-10 lira, hatta 11 lirayı vuruyor. Bunun halde kilosu 13-14 lira. Ama bunun bir markette perakende satışı ise 18 ile 21 arasında değişiyor. Soğanın kalitesine göre tabii ki.
Ben İstanbul'da yani 25 lira, 26 lira gördüm böyle.
Bazı lüks şeylere tabii ki fiyatlar daha yüksek. Ben şu anda Adana'da bir sent pazarında soğanın kilosu 14-15 lira. Onların alışı da 11 lira. 11 lira. Evet. Tabii diğer hani İstanbul gibi metropol yerlerde kira fiyatları yüksek olduğundan dolayı oradaki fiyatlar tabii ki biraz daha yüksektir.
Peki ne olsaydı yani... Peki siz yani konunun hakimisiniz, dünyada da böyle mi oluyor yani? Çiftçi bir zarar ediyor, ekmem diyor işte. Geçenlerde yine konuştuk, bir planlama olacak değil mi? Planlama, domates ekmediler ya geçen gün, geçen 6 ay önce ben konuştum, 500 üretici domates ekmedi.
Biz üstüne basa basa söylüyoruz, üretim planlaması şart. Niye? Bakınız, domatesde de yurt dışına domates gidecekken kısıtlama geldi ve çiftçi orada eylem yaptı ve kısıtlama kalktı ve şu anda yurt dışına ihracat Tarım Bakanlığı'ndan alıp Ticaret Bakanlığı'na verdi. Aslında güzel oldu. Tarım Bakanlığı'nın aslında öngörüsü olmalı. Niye? Ya kardeşim, benim çiftçim bugün eğer bir üründen, bak zarar ayrıdır, tarda kalması ürün daha farklı. O zarar daha büyük. Senin çiftçinin ürünü tarlada kaldığında çiftçi seneye az ekecek, vatandaş bunu daha pahalı yapacak, daha yiyecek. Siz burada tabii çiftçiye bir destek verin. Ya maliyetinin de biraz alt desteklerin de çiftçi atıyorum seneye 100 dönüm ekir, 50 dönüm ekebilsin en azından.
Tabii.
Siz bunu yapmazsanız bir yıl sonra vatandaş ürünü daha pahalıya.
Öyle sonra da soğanı yok şey yolluyorsun, zabıta yolluyorsun, depoları kontrol ediyorsun. Ne o gerek var yani zaman?
O da yanlış. Bak niye yanlış biliyor musunuz? Bunu yapan zihniyet niye yanlış biliyor musunuz? Bir defa sonbaharda hasatı yapılan İç Anadolu'daki soğanlar depoya konulacak. Niye? Çünkü depoya konulacak ki Adana soğanı internete çıktığı için o süreye kadar peyderpey piyasaya soğan girecek. Şimdi depoya tabii soğanı koymazsanız Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta ne yiyeceksiniz? Soruyorum
tabii
ben.
Tabii ama şey dediler, fahiş fiyatla satmak için stokçu bunlar dediler ya.
Alakası yok. O soğan Adana soğanı çıkana kadar bitmeli. Şu an ben araştırdım, depolarda şu an yani 40-50 bin ton soğan var şu anda. Günlük bizim ihtiyacımız da hani 3 bin ton. Düşünün. Yani 2-3 bin ton soğan.
Peki bu fiyatlar düşmez mi? Yani sizin çok şimdi yok, sizinki çıkınca şöyle, Adana soğanı
bakınız şöyle
çıkınca ben, düşer mi bu bizim?
Tabii ki. Ben bütün tüccarlarla görüşüyorum. Bizim Adana soğanı çıktığında kışlık soğan değil ya. Bir 10 gün
tabii.
Bir 10 gün piyasa şişti mi fiyatları patır patır aşağı düşecek. Bu yıl da ekim alanı biraz yüksek. Son fazla Adana ve Reyhanlı bölgesinde.
Anladım.
Ekim alanlarımız fazla. Yani vatandaşlarımız soğanı Nisan'ın ortasından sonra Adana'da tabii ki yağmurlar yapmayıp hasat başlarsa Nisan'ın soğanında fiyatlar tekrardan eski haline düşecek. Yani 3 lira, 4 lira, 5 lira.
Peki böyle olumlu bir haberle bitirelim o zaman. Yok, çok teşekkür ediyorum Mehmet Akın Doğan Bey.
Ben de çiftçi olduğum için içindeyim ya sonuçta tabii ki.
Tabii,
ben
tabii.
100 sayfalık dergi basıyorum. Türkiye'nin her yerine bunu gönderiyorum. Size adres verirseniz size de
tamam
dergi göndeririz. Tabii ki.
Tamam. Çok teşekkür evet ediyoruz. Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Sayın Doğan. Sağ olun. İyi akşamlar.
Teşekkür ederim. Sesimiz oldunuz. Sağ olun. İyi akşamlar.
Evet, bu üretici hakikaten ya yalnızca böyle etiketlerde çok sağ olun. Etiketlerde rakamlar yükselince kapısını çalıyoruz. Hani biz meraktan gidiyoruz da yani, ama sistem dediğin, yönetim dediğin bu ne kadar ihtiyacımız var? Bunlar ekmezse kaç, ne kadar artış olur da vatandaş bundan mağdur olur? E peki bu kadar tercih yeteneğiniz var. Oraya vereceğinize o tarlada ürünü kalan ya da zarar edenine hakikaten kilo başına bir destek verseniz seneye yine ya ben bu planlamayla gideyim der ve arz talep dengesi olduktan sonra zaten böyle abuk subuk şeyler olmaz. 4 liraya aldığın şeyi sonra 24 liraya alıyorsun. Böyle. Et ucuz diyorsunuz, et yok ortada. Neyse. Peki şimdi Uğur'la devam edeceğiz. Uğur geldi mi? Aa, röportaj vardı değil mi? Röportajı var. Arda'nın röportajını verelim. Peki evet, söylemiyorsunuz. Ben de ne yapayım? Hadi verin bakalım Arda'yı.
Arda soruyor, vatandaş anlatıyor.
Pazara geldiniz, alışverişinizi yaptınız, döndünüz, her istediğinizi almış olabiliyor musunuz?
Hayır, olamıyoruz. Hayır, hayır, asla.
Yani ihtiyacın olan şeyi alıyorsun. Böyle ekstra bir şey alamıyorsun zaten. Hani canının istediği bir şey alamıyorsun.
Mesela ya bir kilo domates alacağına yarım kilo alıyorsun. Yarım kilo domates kaç gün gider? Salatalık yarım kilo alıyorsun. Eskiden çok güzel alıyorduk, her şeyi alıyorduk. Arabaları dolduruyorduk eskiden.
Neler aldınız?
Ispanak aldım, pırasa aldım, patates, soğan aldım.
Sebze?
Sebze, sebze.
Fiyatlar?
Fiyatlar uçmuş. Yani ben 8 lira falan harcadım, daha peynir alacağım. Ben emekliyim. Çocuklarım veriyor para bana. Yoksa geçinemiyorum.
Evlatlar?
Evlatlar yardım bana veriyorlar. Ben de böyle gıdamızı alamıyoruz. Kızım bana, çocuklarım veriyor haçlık diye.
Tam 60 gün var seçime. Ne düşünüyorsun?
Vallahi her şeyi bitirdiler. İşimiz çok zor. Kılıçdaroğlu'nu tabii ki düşünüyorum.
Desteklediğiniz bir kişi miydi Kılıçdaroğlu?
Evet, ben dürüstlükten yanayım. O daha ılımlı, daha seveceğim bir adam. Hani insanları ayrıştırmıyor. Biz Müslüman, her zaman Müslümandık. İlk köyü yönetenler Müslümanlığı kullanıp da bizi sömürmeye kalktılar yani. Biz Hristiyan mıyız? Yani ayrıştılar bizi. Ben onlardan hoşlanmıyorum.
Nasıl baktınız bu
bütçeme fiyatları? Göre alıyorum, bütçeme göre alıyorum.
Bütçe ne kadar? Ne kadar bütçeyle geldiniz?
200-300 o kadar.
Nasıl fiyatlar peki? Yetecek mi bütçe?
Yetmez de işte, ne yapacağım?
Neler almayı planlıyorsunuz?
Sebze. Bu yaştan sonra sebze iyi geliyor bana.
Baktınız mı patates, soğan, biber, patlıcan, domates nedir fiyatlar?
Pahalı.
Haneye gelen gelirle Yetiyor mu buradaki giderler?
Nerede yetecek? Emekli maaşıyla ne yetecek? 6 bin lira. O kadar.
Kaç kişisiniz?
5.
Faturalar mesela ne kadar geliyor?
400 elektrik, 1-200 doğalgaz.
Buraya pazara gelirken ne kadar bir bütçe ayırdınız kendinize?
550 lirayla geldim. Doğru düzgün bir şey almadım. 100 lira para kaldı. Şimdi bir pazı var, 2 kilo portakal, bir peynir. O kadar, başka bir şey yok. Şimdi yağı yok, eti yok. Sebze, bir tane sebze almışım. Ne olacak, ne kaç gün gidecek? 2 gün belki.
Ne olacak peki?
Değiştireceğiz bu düzeni.
Merhabalar ablacığım.
Merhaba canım.
Siz emekli misiniz?
Emekli, eşim emekli. Emekli değilim.
İki kişisiniz, bir emekli maaşı mı geliyor?
Bir maaş geliyor.
Ne kadar peki emekli maaşınız?
5,5.
Peki geçinebiliyor musunuz 5500 lirayla?
Çok şükür. İdare ediyoruz işte.
Şükür demek mi gerekiyor artık?
Niye diyelim başka? Çaremiz yok.
Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Gelelim şimdi Mısır'a.
Program editörümüz Uğur Koçbaş hep ayrıntıların peşinde.
Dünyadan zaten Uğur'un şeyi copyright bölümü.
Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül bizim AB maceramızın da aslında yıl dönümü. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basını da manşetlerine taşıyarak Boris'e büyük yargı darbesi darbesi.
Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
Evet, Uğur Koçbaş'ta hoş geldi. Ne yapıyorsun Uğur, iyi misin?
Sağ olun.
Fenerbahçe'nin maçını önce mi söyleyeceksin, sonra mı söyleyeceksin? Kaçta, nereden seyredeceğiz?
İyi, tamam, söyleyeyim o zaman.
Eksenden mi veriyorlar ya?
Evet, maçların ikisi de Eksen'de. Fenerbahçe Sevilla'yı ağırlıyor. Sivas'ta Fiorentina'yı ağırlıyor. Sevilla ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin 3 fark atması lazım. Fiorentina da ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Sivas'ın da 2 fark atması lazım. Yani iki takımın da işi zor. Eğer iki takımdan bir tanesi zoru başarmazsa Türkiye'nin Avrupa'daki macerası da bu senelik sona ermiş olacak. Çünkü Avrupa'da
başka da yok ha. Başka aday yok mu?
Dün Başakşehir vardı ama Başakşehir böyle bir 10 dakika geçirdi ki 10 dakikada 4 gol yiyerek çok acayip bir fecaatle kapattılar o defteri. Şimdi Fenerbahçe ile Sivas'a kaldı mesela. Yani ülke puanı açısından tabii çok kritik. Yani atılacak her gol, alınacak her galibiyet çok önemli olduğu için başarılar diliyoruz. 20.45'te maç Eksen'den yayınlanacak ikisi de.
Peki. Uğur, bazen şey buluyorlar böyle gençler. Bir link buluyorlar, birbirlerine aman gönderiyorlar. Aman. O ne ya? Ne ya onlar?
Korsan yayın zaten. olarak.
Seyrediyorlar ama.
Evet, seyrediyorlar ama yasal değil tabii ki. Yasal tabii şeyinde gelir. Tabii
yasal olmayan şeyi radyoda niye konuşuyorsunuz o zaman? Tamam,
bilmiyorum,
doğru, biz geçelim.
Ben de onu merak ettim şu an. Ben şu helikopter meselesi anlatayım. Şimdi Kuzey Irak'ta bir helikopter düştü. Çok acayip bir muammaya dönüştü bu mesele. Çünkü Kuzey Irak yönetimi ve Duhuk valisi diyor ki helikopterdekiler PKK'lılar. Şimdi bu düşen helikopter Eurocopter model bir helikopter. Fransız üretimi. Genelde işte Avrupa ülkelerinin işte Brezilya'nın, Pakistan'ın, Ürdün'ün hava kuvvetlerinde var. Genellikle Amerika'da polis güçlerinin kullandığı bir helikopter ama sivil olarak da kullanılabiliyor ki helikopterin düştüğü yerin çok yakınında bir petrol tesisi var. Belki oradan havalanmış olabileceği söyleniyor. Sonuç olarak bu helikopterde 7 kişi öldü, 3'ü kadın. Helikopter hangi ülkeye ait bilmiyoruz. Şirkete mi ait onu bilmiyoruz. İçinde ölenler kim bilmiyoruz. Ama Kuzey Irak yönetimi ve Doğu Valisi diyor ki bunlar PKK'lıydı. Şimdi bir başka iddia var. Bu Rudav'da mesela dile getirilmiş. Onlar da diyorlar ki Haçlı Şabi'ye ait olabilir bu helikopter. Çünkü Irak'ta işte İran etkisi var. İranlılar burada bir işler karıştırıyor olabilir. Bu helikopteri onlar kaldırmış olabilir deniyor. TSK bugün açıklama yaptı. Bizim helikopterimiz değil. Orada herhangi bir TSK uçuşu olmadı diye. Yani tam bir muamma. Peşmerge gitti. Oradan naaşları aldı. Ama kimliklerine yönelik bir resmi açıklama yapılmadı. Sadece valinin bunlar PKK'lı diye bir açıklaması var. Ama kim aldı onları, nereye götürüyorlardı? Bir de iki helikopter varmış. Bir tanesi gözden kayboldu deniyor. Nereye gittiği meçhul. Ya tamamen bir muamma hali.
Ya, ben de yorumları dinlerken şaşırdım şey diye. Yani Türkiye'nin seçim atmosferiyle ilişkilendirdi bir yorumcu. Dedim ya nasıl hani şey diyor. Biz diyor tabii sel felaketi işte deprem şu bu ama seçime giderken bunlara da bakmak lazım. Onu kim götürdü, nereye götürüyor, niçin götürüyor diye böyle bir şeyler dedi. Onun için kafam karıştı. Netleşir mi? Orası da acayip bir coğrafya. Yani net bir şey de anlamamız zordur değil mi? Bilmiyorum.
Bölgenin haber sitelerine sürekli refresh yapıp bakıyorum. Yani hep manşetlerde bu mesele. Herkes bu konuyla ilgili bir yorum yapıyor ama kimse çözebilmiş değil şu anda.
Ama cesetlere kim gittiyse değil mi? Cesetleri kim aldıysa bakacak edecek. Belki
işte o cesetleri kimlik çıkarsa, alan peşmerge onların temsilcisi de vali şey diyor ki yani Kuzey Irak yönetimi diyor ki bunlar PKK'lı. Yani o söze itibar etmek zorundayız. Sonuçta naaşları gören cesetleri gören tek onlar. O yüzden nasıl bir mesele bu? Onun arka yüzünü herhalde yarın anlarız. Hı-hı. Öbür gün anlarız. Şimdi öbür meselemiz Suriye meselesi. Şimdi seçime 59 gün kaldı. Şam yönetimi bence ayak diriyor. Çünkü Esad Moskova'ya gitti. Moskova'ya gittikten sonra Sputnik'e bir röportaj verdi. Sputnik Moskova'ya bir röportaj verdi. Dedi ki ben Türkiye ile görüşürüm ama tek bir şartla Suriye'nin kuzeyinden çekilecekler. Silahlı teröristlere desteklerini kesecekler. Terörist tırnak içinde söylüyorum bunu. Şimdi oradaki muhalif grupları zaten Suriye rejimi terörist olarak görüyor ve Türkiye'nin destek verdiği. Yani bu Ankara'nın asla kabul etmeyeceği tabii ki bir şart. Ve yani anlaşılıyor ki bu Suriye-Türkiye yakınlaşması meselesi seçimi bekleyecek. Yani muhtemelen Esad da düşünüyordur. Yani ben şimdi bu kadar küfürleştiğim bir şeyle, iktidarla neden masaya oturayım seçimden önce? Zaten iktidara geldiği zaman benimle görüşmeye can atan bir muhalefet var. Ki bunu zaten dile getirdi CHP daha önce. Suriye rejimiyle mutlaka görüşülecek diye. O yüzden Anadolu Ajansı pazartesi günü bir haber servis etmişti ve demişti ki Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Moskova'da bir görüşme yapacak ve bugünü işaret etmişti. Şimdi bugün açıklama yapıldı. Dedi ki teknik nedenlerle bu görüşme ertelendi. Yani o teknik nedenler benim söylediğim mesele bence. Suriye yönetimi seçim öncesinde böyle bir görüşmenin yapılmasına çok da istemiyor gibi bir durum söz konusu. Bugün Kremlin'den de Kremlin sözcüsü Peskov bir açıklama yaptı. Çalışma seviyesinde temaslar yapılması gerekiyor. Bu temaslar yapılıyor. Bu yönde çalışmalar devam edecek diyor. Tabii Rusya'nın ilgisini cezbeden başka bir mesele de NATO. Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO üyeliği meselesi. Peskov o konuda da bir ilginç açıklama yaptı. Finlandiya ve İsveç'le anlaşamadığımız bir konu yok dedi. Sadece üzülürüz dedi eğer NATO üyeliği söz konusu olursa. Bu konu ülkelerle anlaşamadığımız bir konu yok. Zaten Rusya'ya karşı olmak istemediler. Ne onlar bize ne de biz onlara tehdit oluşturmadık. Bu nedenle bu konuda ancak üzüntü hissedebiliriz diye bir ifade kullandı. Türkiye'nin kendi çizgisi var. Onların NATO içinde kendi sorunları var. Bunları çözmeye çalışıyorlar dedi. Yani Rusya'nın herhangi bir itirazı olmayacak. Bunu anlıyoruz. Türkiye'nin tabii Finlandiya'ya onay verilecek ama İsveç bekleyecekmiş gibi gözüküyor bir süre. O yüzden Rusya'dan da böyle bir sinyal geldi. Yani diğerini yarına saklayayım çünkü peki, süremiz kısıtlı kaldı. Görüşmek üzere diyeyim.
Sağ ol Uğur Koçbaş, teşekkür ederiz. Bir de bir hatırlatma, yarın deprem nedeniyle yer değişimi yaşandı Türkiye'de. Çok geniş bir nüfus hareketli. Seçimlere 9 gün kala biraz da böyle sıkıştırdılar bu işi. Yarın 23.59'a kadar, yani gece yarısına kadar E-Devlet üzerinden o sıkıntıları yaşayan insanların adres değişikliğini yapmış olmaları gerekiyormuş. Belki yakınlarınız, çevrenizde olanlara duyurursunuz diye söylemek istedim. Peki, hepinize iyi bir akşam diliyorum efendim. Hoşça kalın.
Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.